Ayrım 5. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 70. Çiçek dosyası MGK'da. 30 Haziran 2009. 30 Haziran'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yıpratma faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın sunum yapacağı ilan edilmişti. Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ile karşı karşıya oturacak, gözlerinin içine bakarak belgenin sahte olduğu, karargâhta hazırlanmadığı yolunda bilgiler verecek, orduya karşı ciddi bir yıpratma ve karalama kampanyası yürütüldüğünü anlatacaktı. Tüm hazırlıklarını buna göre yapmış, belgelerini yanına almıştı. Toplantı sonrasında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan yıpratma kampanyalarının önünün kesilmesine dönük bir cümle yer alması muhtemeldi. Ve bu cümle bir gün sonra tüm gazete manşetlerini süsleyebilirdi. Savcıların karşısında. Ancak aynı gün ve aynı saatlerde komutanının masum olduğunu devlet yönetimine kanıtlamaya çalıştığı Deniz Kıdemli Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların karşısında şüpheli sıfatıyla oturuyordu. Ve televizyonların ana haber bültenleri, bir gün sonraki gazete manşetleri, MGK toplantısını küçük haber, Çiçek'in sorgusunu ve tutuklanmasını manşet haber olarak verdiler. Bir gün önce gelen ihbar. Babamın İstanbul Başsavcılığına gitmeden önce susma hakkını kullanacağı duyurulmuştu. Ancak savcılıkta 4, sevk edildiği mahkemede 1,5 sayfayı tutan ifade verdi. Sorguda belge ve belgenin içeriğine ilişkin sorular, belgenin altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığı soruldu. Çiçek imzanın kendisine ait olmadığını, böyle bir belgeden bilgisi olmadığını yineledi. Ama belgeden çok başka sorularla karşılaştı. Sorular ilginçti. Çiçek, bu sorular nedir? Bunlarla benim ne ilgim var? Bunlar nereden çıktı diye sordu. Savcılar 17 saat önce gelen bir ihbar mailini gösterdiler. Kimliği meçhul bir ihbarcının mailinde yer alan iddiaları soruyorlardı. Bu mailin daha sonra bir kuru yemişçi tarafından gönderildiği öğrenildi. Tıpkı diğer ihbarcı gibi bu ihbarcı da ne ortaya çıktı ne başka bir ihbarda bulundu. Tıpkı diğer ihbarcı gibi bu da kendisini bir subay olarak takdim ediyordu ve Ergenekon adını takma isim olarak kullanıyordu. Kim olduğuna dair ipuçları da ancak babamın bu ilk sorgusundan 20 ay sonra ortaya çıktı. Tutuklandı. 1 Temmuz 2009. O gün öğle saatlerinde geldiği Beşiktaş Adliyesi'nde 17 saat kalan Çiçek, silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ve tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kuru yemişçinin ihbar mailı, irtica ile mücadele eylem planının fotokopisinden daha önemli görüldü. Belgeden değil, terör örgütü üyesi olmaktan suçlanmıştı. İhbar mailinde ileri sürülen ve savcıların sorgusuna ve tutuklama istemine gerekçe yapılan bu kuru yemişçinin mailindeki iddialar ise yargılamanın hiçbir aşamasında yeniden gündeme gelmedi. O iddialarla ilgili yeni bir sorgulama ya da yargılama yapılmadı. Ama bu aşamada gerekli etkiyi yapmış, albayın tutuklanmasına katkı sağlamıştı. Savcılar Çiçek'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti ve nöbetçi hakim 5 dakika süren bir değerlendirmenin ardından 1 Temmuz 2009 saat 00.30'da Çiçek'in tutuklanmasına karar verdi. Çiçek Hastal cezaevine konuldu. Tahliye. Tutuklamanın hemen ardından itiraz edildi. Mahkeme esasa ilişkin sebeplerle, delil yetersizliği ve isnat edilen suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ve oy birliğiyle bu itirazı kabul etti. Ve Çiçek aynı gün akşam saatlerinde tahliye edildi. Albay bu ilk tutukluğunda hastalda 17 saat kaldı. Albay Çiçek serbest kaldıktan sonra 6 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yaptı. Dava ve şikayetler. Bu arada hiç zaman yitirmeden avukatları aracılığıyla Samanyolu, Kanal 7, TRT, Taraf, Star, Rütük üyeleri, Taraf gazetesi muhabirleri, Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlere dava açtık. İhbarcıların bulunması ve attıkları iftira nedeniyle yargılanmaları için suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Fikret Seçen ile tutuklanmasına karar veren Hakim Rüstem Er Yılmaz, Hakim İdris Asan'ı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na HSYK'ya şikayet ettik. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın yaptığı 3 ayrı açıklama nedeniyle yargıyı etkilemeye teşebbüs suçu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Savcı Zekeriya Öz hakkında Adalet Bakanlığı'na 4 kez şikayet dilekçesi verdik. Bu şikayet dilekçelerinin birinde Öz'ün ifade sırasında adliyeden ayrılıp sonra yeniden gelmesiyle ilgili ilginç bir iddiamız yer aldı. Öz'ün bu süre zarfında nereye gittiği, kim ya da kimlerle görüştüğünün belirlenmesi, bu sırada yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarının ve dökümlerinin incelenmesini de istedik. Babam Silivri mahkemelerinde hakkındaki iddialardan aklanmaya çalışırken şikayetleri nedeniyle de hakim ve savcılar hakkında Adalet Bakanlığı'nın izniyle soruşturma başladı. Müfettişler devreye girdi. Çiçek'te müfettiş İbrahim Tufan Ataman tarafından çağrılarak dinlendi. Ancak aradan 2 yıl geçmesine karşın bu soruşturma ile ilgili bir gelişme görülmedi. Öte yandan bu ve buna benzer şikayetler nedeniyle Beşiktaş Adliyesi'nde uzunca bir süredir müfettişler cirit atıyor. Bazı Ergenekon sanıkları ve vekilleri ise bu müfettişlerin şikayet edilen savcılar ve yargıçları değil, aksine bu davada sanıkların tahliyesini isteyen bazı yargıçları soruşturdukları iddiasında bulundular. Bu tespit iddia olarak da kalmadı. Son dönemde medyanın adını tahliyeci hakime çıkardığı birçok hakimin tayini arka arkaya yapıldı. Tutuklamanın bir ceza değil tedbir olduğunu söyleyen ve kararlara muhalefet şerhi koyan hakimler ve savcılar tek tek Beşiktaş'tan uzaklaştırıldı. Kadro yok, terfi yok. 30 Ağustos 2009. Bu arada Yüksek Askeri Şura yaş toplantısı gelip çattı. Babamın amiralliğe terfi ettirilip ettirilmeyeceği gündem konusu oldu. Babam da biz de terfi etmeyeceğini biliyorduk. Terfi etmediği haberi gazetelerde haber olduğunda şaşırmadık. Ama yapılan yorumlara şaşırdık. Babamın suçlamalar nedeniyle terfi etmediği ileri sürülüyordu. Gerçek nedeni Genelkurmay Başkanlığı açıkladı. Komutanlık belki de tarihinde ilk kez yapmadığı bir terfinin gerekçesini açıklamak zorunda kaldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sadece 1 adet deniz piyade amiral kadrosu mevcut olup bu kadroya 2008 yılında bir terfi yapılarak atama yapılmıştır. Bu nedenle boş kadro olmadığından bu yıl deniz piyade için kontenjan ayrılmamış, dolayısıyla bu sınıf mensupları Yüksek Askeri Şura'da değerlendirilmemiştir. Yıpratıcı bir süreçti. Her gün yeni bir saldırı, mesnetsiz iddiayı basından okuyor, öfkeleniyorduk. Babam haydi tatile dedi, hemen bavulları hazırladık ve ailecek Marmaris'e tatile gittik. Yola çıkınca babam, bu 5 gün boyunca ne gazete okuyalım, ne televizyondan haber izleyelim, ne de internetten gelişmeleri takip edelim. Bu bir tatil olsun ve dinlenelim önerisinde bulundu ve öyle yaptık. Dönüşte yine bir sürpriz vardı. Babamın görev yeri değiştirildi. 7 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda daire başkanlığına atandı. İhbar 16 Ekim 2009. Babam daire başkanı olduktan 40 gün kadar sonra 16 Ekim 2009 tarihinde ıslak imzalı olduğu iddia edilen metin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir ihbar mektubu ile ulaştırıldığı duyuldu. Dipnot: bu ihbar mektubunun tam metni ve İMEP'in ıslak imzalı nüshası, ıslak imza Zübeyir Kındıra Togan Yayınları sayfa 169 ve devamında yer aldı. Savcılık önce bu imza üzerinde adli tıp incelemesi yaptırdı. Basına ve kamuoyuna henüz ihbar mektubu yansımadan 16 Ekim 2009 tarihinde savcılık kopya belgeyi ve ek yazıları 7 yerinden mum mühür ile mühürlenmiş şekilde 2 ayrı kapalı zarf ile gönderdi. Adli tıp 8 günlük bir inceleme sonucunda kararını 19 Ekim 2009 tarihli raporuyla savcılığa bildirdi. Raporda şöyle dendi: İnceleme konusu belge 4. sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılı basit tersimli imza ile Dursun Çiçek'in basit tersimli mukayese imzaları arasında tersim tarzı, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, hız, seyir, alışkanlıklar ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından inceleme konusu belgedeki söz konusu imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğunun kabulü gerektiği. İhbar basında 26 Ekim 2009 ve 26 Ekim günü baskı sayısı yüksek birkaç yandaş gazeteye servis edilen ihbar mektubu ve ekinde bulunan ıslak imzalı belge yayınlandı. Babam ihbar mektubunu karargah içinde bazı bilgiler askeri savcının soruşturma dosyasından alınıp içine kurmaca iddialar konularak hazırlanmış diye değerlendirdi. Gerçekten de ihbarcı bir subay dahi olsa, ihbar mektubunda verdiği bilgileri tek başına bulup vermesi insanüstü bir yetenek gerektiriyordu. Örneğin bilgisayarların kimler tarafından incelendiği, hangi gün ve saatte kopyalarının alındığı, hangi askerlerin taşıdığı ve hatta bu askerlerin TC kimlik numarası dahi ihbar mektubunda yer alıyordu. Bu bilgiler bir de askeri savcılığın soruşturma dosyasında vardı. Karargah ya da babamın şubesinde böyle bilgilere sahip olabilecek bir subay olmazdı. Olsa olsa soruşturma dosyasından bu bilgiler alınmış olmalıydı. Bu bilgiler ihbar mektubuna yazılmış, altına da sahte ihbar ve iddialar dizilmişti. Ve nedense 4 ay sonra askeri savcılığın dosyası sivil savcılara ulaştıktan bir süre sonra yazılmıştı bu mektup. İkinci sorgu, tutuklama ve tahliye, 11-14 Kasım 2009. 11 Kasım'da da Albay Dursun Çiçek savcıların karşısındaydı. Bu kez ben de yanındaydım. İlginç bir sorgulama sonrasında tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen babama atılı suçun tanımı yine imza ile ilgili değildi. Ne imza ne belge tutuklama isteminin gerekçesi yapılmadı. Yine ikinci ihbar mektubunun içeriğindeki iddialar soruldu ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklama isteminde bulunuldu. Oysa neredeyse tüm sorular belge ile ihbar mektubunda yer alan iddialar ile ilgiliydi. Örgüt ile ilgili tek bir soru olmamasına karşın yine tutuklama bu maddeden istendi ve hakim de tutuklama kararı verdi. Babam ikinci kez tutuklandı ve Hastal cezaevine gönderildi. Bu kez 43 saat tutuklu kaldı. İlk tutuklamada 17 saat Hastal'da kalmıştı. İkinci tutuklamaya da itiraz ettik ve 43 saat sonra 14 Kasım 2009 saat 18 sıralarında yine tahliye edildi. Tahliyenin gerekçesi yine delil yetersizliği ve isnat edilen suç unsurlarının oluşmaması şeklindeydi ve karar yine oy birliği ile verildi. İhbarcının bulunması için 22 Aralık 2009'da İstanbul Savcılığına, 15 Mart 2010'da ise Askeri Savcılığa dilekçe verdik. Ama bu dilekçeler boşuna verilmiş dilekçelerdi. Sonuç da yoktu, yapılan işlem ve araştırmaya ilişkin bilgi de verilmedi. Askeri yargı yine devrede. Asker devrede ama. Fotokopi üzerinden yaptığı soruşturmada takipsizlik kararı veren askeri savcılık, 26 Ekim'de ihbar mektubunun basında yer alması üzerine soruşturmayı yeniden açtı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından belgeleri istedi. Amaç belki de dosyayı kendisi alıp yeni bir yargılama yapmak, yani inisiyatifi yeniden ele geçirmekti. Sivil savcılık yine orijinal belgeyi değil, kopyasını gönderdi. Bunun üzerine askeri savcılık dosyayı iki kez daha resmi yazı ile izledi. Ancak İstanbul Başsavcılığı belgeleri askeri savcılığa göndermedi ve yazılara yanıt dahi vermedi. Sivil savcılık belgeyi yeniden adli tıbba gönderdi. İstanbul Başsavcılığı adli tıbbın raporu verilinceye kadar belgeyi ve dosyayı askeri savcılığa göndermedi. Adli tıptan ikinci rapor, 4 Şubat 2010. Adli tıp belge ile ilgili raporunu vermişti ama kamuoyunda incelemenin usullere uygun olmadığı, inceleme yapan kurulun oluşumunda mevzuata aykırılık bulunduğu tartışmaları yapıldı. Bunun üzerine savcılık ikinci kez inceleme yapılması için belgeyi adli tıp kurumuna 26 Ocak 2010 tarih ve 2009 Taksim 993 sayılı resmi yazı ile gönderdi. 27 Ocak'ta adli tıbba ulaşan belge ile ilgili inceleme bir hafta sürdü. 4 Şubat 2010 tarih ve 250 Taksim 2601-5981-1029 Taksim 847 sayılı rapor hazırlandı. Adli Tıp Kurumu da 4'e karşı 7 oy ile imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu kararını verdi. Adli tıp raporu 4 Şubat 2010 tarihinde tutanakla savcılığa teslim edildi. Rapor basına duyuruldu, 4 üye muhalefet şerhi yazdı. Onların düşünce ve kanaati ise raporda şöyle ifade edildi. İnceleme konusu belgenin 4. sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılı imza ile Dursun Çiçek'in mevcut mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırmada biçimsel olarak benzerlik görülmekle birlikte gerek inceleme konusu imzanın tersiminin basit, taklidinin kolay olması, gerekse Dursun Çiçek'in mukayese imzalarının farklı tersim özellikleri gösteren ileri derecede polimorf ve basit tersimli imzalar olmaları nedeniyle inceleme konusu imzanın muhalefet şerhidir. Dursun Çiçek'in imzası ile ilgili yapılan tüm incelemeler ve kurum raporlarında tek ortak kanaat, Dursun Çiçek'in basit tersimli ve değişken özellikler gösteren polimorf imzası vardır şeklindeydi. Ancak bu tespiti yapan kurumlar eli ürünüdür raporu vermekten de imtina etmediler. Albay Dursun Çiçek mahkemede bu noktayı işaret ederek yeni bir inceleme talebinde bulundu. Çiçek, o imza taklittir, bana ait değildir. Benim imzam basit ve kolay taklit edilebilir. Bütün raporlarda da bu belirtiliyor. Bu nedenle raporların çelişkilerini giderecek, basit tersimli imzaları inceleme konusunda uzman, tarafsızlığı tartışma konusu olmayacak bir kurulca yeni bir imza incelemesi yapılsın dedi. Ancak bu talebi halen karşılanmadı. Albay uzmanların peşinde. 12 Şubat 2010. Üyelerinin kimliği, uzmanlıkları kadar Adli Tıp Kurumu'nun verdiği bu raporun muhalefet şerhinin bulunması da tartışma konusu oldu. İddialara göre bu kararı veren uzmanlardan 3'ü sadece 13 gün önce eğitimlerini tamamlayıp bu birimde görev almışlardı. Bu iddialar bizzat Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. 1 Haziran 2010 tarihinde Adalet Bakanı TBMM Genel Kurulu'nda bu iddianın doğru olduğunu açıkladı. Bu kurul ve verdiği rapor hakkında Albay Dursun Çiçek de şüpheliydi ve Adalet Bakanı bu yanıtı vermeden çok önce kurul üyeleri, üyelerin kimlikleri ve uzmanlıkları ile ilgili şüphelerine Başbakanlık üzerinden bilgi edinme kanunu çerçevesinden bir yanıt aradı. Çiçek 12 Şubat 2010 tarihinde sorduğu sorulara yasal süre olan 15 gün içinde yanıt alamadı. Bunun üzerine 6 Mart 2010 tarihinde ikinci bir dilekçe ile aynı soruları sordu. Albay Çiçek dilekçesinde kurulun 11 üyesi, bunların uzmanlıkları, görev süreleri ve atamaları ile ilgili de tek tek ayrıntılı bilgi istedi. Dahası imzanın elle mi yoksa imza taklit makinesi ile mi atıldığı konusunda bir inceleme yapılıp yapılmadığını da sordu. Ama asıl sorusu, rapor hazırlama sürecinde Adli Tıp Kurumu'na soruşturmayı yürüten savcıların herhangi bir ziyareti oldu mu şeklindeydi. Çünkü basında yer alan iddialara göre savcı Zekeriya Öz böyle bir ziyarette bulunmuştu. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde bu soruya yanıt alamadı. Ama Adalet Bakanı Ergin yine aynı açıklamasında Zekeriya Öz'ün Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor Haluk İnce'yi o tarihte ziyaret ettiğini de kabul etti. Çiçek de kendi sorularına yanıt verilmediği için konuyu mahkemeye taşıdı. Dosya halen Danıştay'da karar bekliyor. Başbakan ne diyor böyle? Çiçek ikinci kez Ergenekon savcılarına ifade vermeden önce silah arkadaşlarına kamu vicdanı başsavcılığına başlıklı bir mektup yazdı. Bu mektubunda Başbakan Erdoğan'a yönelik ilginç bir ithamı da vardı. Merhaba, baskı ve yargısız infazları ibretle izliyoruz. Bazı siyasiler savcı ve hakimlere ne yapmaları gerektiğini açıkça söylemeye başladı. TRT 1 televizyonundaki bir canlı yayında ıslak imza önem arz ediyor, kilidi o açacak. Adli tıp raporunun gereği yapılmalı. Askeri yargının ıslak imzaya ilişkin olarak adli tıbbın raporunu dikkate alması gerekir. Bakın geçen hafta 8 subay davet edildi, sonra 2 subay daha dinlendi. Demek ki süreç devam ediyor. bu hafta içerisinde kim bilir kimler davet edilecek şeklinde yapılan açıklamalar, yani Başbakan Erdoğan'ın açıklaması, doğrudan doğruya bağımsız yargıya açık bir müdahale, yargıyı baskı altına alma ve yönlendirme suçu değil mi? Yargı alenen baskı altındadır. Bütün bu şartlara rağmen Türk yargısına olan güvenimiz tamdır. Başka seçeneğimiz yok. Bu ülke bizim. Mücadeleye ve gücümüzün yettiğince doğruları yapmaya devam edeceğiz. Sağlık ve başarı dilekleriyle sevgi ve saygılar sunuyorum. Belge askerde. 16 Şubat 2010. Israrla belgeyi isteyen askeri savcılığa belge 16 Şubat'ta teslim edildi. Askeri savcılıktan 8 kişilik bir ekip Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti ve belgeyi, ihbar mektuplarını ve diğer belgeleri içeren tüm dosyayı tutanak altında teslim aldı. Önce jandarma, 23 Şubat 2010. Belgenin askeri savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma, ıslak imzanın Dursun Çiçek'in el ürünü olup olmadığı yolunda incelemeye başlatıldı. İlk iş olarak ıslak imzalı metin jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi. Jandarma kriminal ıslak imzalı belge ile ilgili raporunu 23 Şubat 2010 tarihinde hazırladı. Askeri savcılığa gelen rapor Ergenekon savcılarını da rahatlatan bir sonuç verdi. Jandarma da Dursun Çiçek eli ürünü kanaatine varılmıştır dedi. Bu raporda belirtilen ilginç bulgular da vardı. İmza siyah uçlu kalın kalemle atılmıştı. Bu nedenle baskı analizi yapılamadı. Çiçeğin imzası değişik tersim özellikleri gösteren basit bir imzaydı. Delgi, zımba ve ataç izi yoktu. İhbarcının söylediğinin aksine bu belge dosyalandığı klasörden alınmış olamazdı. Dipnot, jandarmanın bu raporunun belgesi ve ayrıntıları ıslak imza, Zübeyir Kındır'a Togan Yayınları sayfa 242 ve devamında. Yeniden askeri soruşturma. 23 Şubat'ta hazırlanan ve askeri yargıya havale edilen bu rapor sonucunda askeri savcılık resmi açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu belgenin ıslak imzalı aslının mevcudiyeti iddialarını doğrulayabilecek bazı delillerin elde edilmesi nedeniyle 24 Haziran 2009 tarihli kararı esas teşkil eden gerekçelerin yapılmakta olan soruşturmada geçerliliğini yitirmiş olduğu dikkate alınmış ve Genelkurmay Askeri Savcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırılmıştır denildi. Yani askeri savcılık takipsizlik kararını kaldırmış ve babam yargılanmaya başlamıştı. Islak imzalı olduğu iddia edilen metnin ortaya çıkması, buna ilişkin tartışmalı da olsa adli tıp raporları ve son olarak jandarma kriminalin verdiği eli ürünü olduğu yolundaki karar, askeri savcılığın ilk verdiği karardan dönmesine neden oldu. Bu yeni deliller elde edildiği cümlesi kritik bir cümleydi. Yani askeri savcılık bu belgenin varlığını doğrulayacak başkaca deliller bulunduğunu ifade ediyordu. Peki neydi bu deliller? Daha sonra hazırladığı iddianamede bu delillere ilişkin bilgiler yer aldı ve bu bilgiler de oldukça şaşırtıcıydı. Yeni delil diye Dursun Çiçek terfi edemediği için bu belgeyi hazırladığı iddiası iddianameye konuldu. Buna askeri hakimler de çok şaşırdı ve iddianameyi reddettiler. Babamın askeri savcılığın bu ifadesine de soruşturmayı yeniden açmış olmasına da içerlediğini biliyorum. Bu sözler babamı bir kez daha hedef haline getirmişti. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile küllenmeye başlayan ateş yeniden harlandı. Taraflar davanın sonuca ulaştırılması için adım atmak yerine sürece ilişkin açıklama yapıp sonra geri çekiliyorlardı. Hukukun kendi yolunda gitmesine izin verilmiyordu. Ama bulunduğunu ileri sürdükleri bu delillere dayanarak davanın sonucu getirilmiyordu. Yani delil yeterliyse mahkumiyet dahi olsa bir karar verilmesi gerekiyordu. Askeri yargı yeni delil buldum diye yeniden süreci başlatıyor ama sonra mahkeme delil yok diye iddianameyi reddediyordu. Bu olan babama ve bize oluyordu. Sanki askeri yargının da sivil yargının da bir an önce sonuca ulaşmak gibi bir derdi yoktu. Amaç babam ve bu 4 sayfalık belgenin sürekli gündemde tutulması, ucu açık bir dava süreciyle gündemin işgal edilmesi, TSK'nın sürekli olarak suçlu yaftası ile sütre gerisine çekilip beklemesiydi. Bu komplocuların ulaşacakları bir hedef yoktu. Hedef zaten ulaşılan bu kaos ortamı, hedef zaten bu sürecin kendisiydi. Bu arada ilginç yorumlar da yapılıyordu. Askeri savcılığın dosyayı ve soruşturmayı sivil savcılardan alabilmek için böyle bir açıklama yaptığı ve soruşturma açtığı yorumları yapıldı. Ancak işin aslı askeri savcılığın iddianamesi ve sonrasında yaşanan süreçle daha net anlaşıldı. Çiçek askeri yargıda 1 Mart 2010 Askeri savcılık Çiçek'i çağırdı ve bir kez daha ifadesi alındı. Ardından da tutuklama talebiyle askeri mahkemeye sevk etti. Ancak 1 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne çıkan Çiçek tutuklanmadı. Mahkeme tutuklama talebini yine oy birliğiyle ve kişiye isnat edilen suç unsurlarının oluşmaması ve delil yetersizliği gerekçesiyle reddetti. Parmak izi. Askeri savcılık askeri mahkemeye Çiçek'in tutuklama istemiyle sevk yazısıyla birlikte aynı tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da bir yazı gönderildi. Belge üzerinde kimyasal inceleme ve parmak izi araştırması yapmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından izin istendi. Askeri savcılık yalnızca belge üzerinde değil, ihbar mektubu ve ekleri üzerinde de ayrıntılı bir parmak izi ve kimyasal iz analizi yaptırmak istiyordu. İhbar mektubunun gönderildiği posta şubesi, zarf ve hatta pul üzerinde bile ayrıntılı inceleme ve analizler yapılacaktı. Önce izin alınmalıydı. Ama İstanbul Başsavcılığı belgenin tahribata uğrayacağı gerekçesiyle bu izni vermedi. Dahası imza bloğunun bulunduğu 4. sayfa ile ilgili kısıtlamaya gitti. Ama diğer sayfalar ve ihbar mektubu üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktu. Zaten sivil savcılık belgenin tahribata uğrayacağı endişesiyle incelemeye itiraz ettiği günlerde ihbar mektubu ve eklerinde böyle bir kısıtlama olmadığı için inceleme başlatılmıştı. İstanbul Başsavcılığı ile irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili inceleme konusunda anlaşmaya varıldı ve parmak izi analizleri yapıldı. Askeri savcılık imza bloğunun bulunduğu 4. sayfada değil, ilk 3 sayfada parmak izi ve kimyasal analiz yapma iznini aldı. Böylece belge üzerinde yapılan kimyasal incelemede belgeye dokunan herkesin parmak izini ve deri kalıntısı gibi izlere ait inceleme yapıldı. Jandarma kriminal tarafından yapılan incelemeler sonucunda ıslak imzalı olduğu iddia edilen belge üzerinde Dursun Çiçek'in parmak ve avuç içi izi çıkmadı. Yapılan parmak izi incelemesinin sonucunu avukatlarımız takip etti. Çünkü o gün babam GATA'da anjiyo oluyordu. Raporun bir kopyasını GATA'ya getirdiler. Raporu alıp anjiyodan yeni çıkan babama götürdüm. Parmak izin yok raporu geldi dediğimde yüzünde hiçbir şaşkınlık, sevinç ya da benzeri bir değişiklik olmadı. İfadesi hiç değişmedi. Ne o, sevinmedin galiba dedim. Niye sevineyim ki? Aksi olması mümkün değil cevabını verdi. İmza taklitçiliğinde olduğu gibi günümüz teknolojisinde parmak izinin de kağıt üzerine taşınıp kopyalanabileceğini öğrendiğimiz için bu raporu beklerken içimde bir endişe vardı. Sivil savcıların parmak izi incelemesi konusunda süreci uzatması nedeniyle de böyle bir kuşkuya kapılmıştık. Ancak parmak izi olmadığına dair gelen rapor, imzada olduğu gibi parmak izi sahteciliği de yapılabileceği yönündeki kuşkularımızı ortadan kaldırdı ve rahatlamamızı sağladı. Sonuçta imzanın olduğu yerde parmak ve avuç izinin olmaması düşünülmezdi. Albay Çiçek'in bu belgede parmak ve avuç izi olmadığına dair bu rapor, imzanın taklit olduğuna ilişkin iddialarını destekliyordu. Babam daha en başından bu yana parmak izi araştırması talep ediyordu. Beşiktaş savcılarına ifade verdiği sırada ıslak imzalı metni istemiş ve incelemişti. Bu sırada eldiven giyerek belgeye dokunmuş ve parmak izi bırakmamaya özen göstermişti. Savcı Zekeriya Öz tarafından hiçbir uyarıda bulunulmadan uzatılan belgeyi eldivenini giyerek tutmuştu. Babam istese bu sırada eldivensiz belgeye dokunup parmak izi bırakabilirdi. Ancak bunu yapmadı. Eldiven ile dokundu belgeye. Kendisini subay olarak tanıtan ihbarcı bu belgeyi Çiçek'in Genelkurmay'daki odasında bulunan dolabın içinden bulduğunu iddia etmişti. Ama hazırladığı, imzaladığı, özel dolabında sakladığı iddia edilen bu belgede albayın parmak izi yoktu. Belgeyi babamın hazırladığı kabul ediliyorsa parmak izi olmaması nasıl açıklanabilirdi? Ancak belgeyi daha hazırlarken, imzalarken eldiven giymiş olması gerekiyordu. Eğer bu iddiayı da doğru varsayarsak, o zaman dokunmamaya bile özen gösterdiği bu belgeyi dosya dolabında saklaması da mantıksız bir davranış olurdu. Ama kimsenin mantık örgüsüne baktığı yoktu. Taklit olduğu belli bir imzanın peşine düşüp babamın lehine olan diğer tüm deliller görmezden gelindi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 86.